Mavi Vatan.
Mavi Vatan'la karşınızdayız. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Gökhan Polat sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Celalettin Yavuz'un hazırladığı Mavi Vatan programında Türkiye'nin yer aldığı coğrafyada özellikle Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı ve Akdeniz'deki alan paylaşımı konuları, dünyadaki dış politika, güvenlik politikası değişiklikleri, göç, küresel terör ve mülteci hareketlerinin değerlendirilmesi, Türkiye'nin kıta sahanlığını doğrudan ve dolaylı ilgilendiren önemli siyasal gelişmeleri değerlendiriyoruz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve uzman konuklarının katılımıyla Mavi Vatan her pazartesi Türkiye saatiyle 16.05'te canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle diyerek başladığımız programımız bu hafta son kez sizlerle buluşuyor. Bir yıl içerisinde özünde Mavi Vatan olan çok çeşitli konularda ve çok farklı konuklarla icra edilen Mavi Vatan programının amacını, konularını ve programın ulaşmak istediği hedefleri yapımcımız, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Çok da güzel bir giriş yap. Ben böyle düşünüyordum konuşmayı. Benim yerime yapmış oldunuz.
Tam 51 hafta oldu Mavi Vatan'da, evet. Ve bu son programda da dinleyicilerimizin karşısındayız. Bu hafta Mavi Vatan'ı ilgilendiren köşemiz yer almayacak.
Tabii.
Buradan başlayalım.
Tabii, yani şöyle söyleyelim İpek Hanım. İlk hafta sanıyorum 19 Eylül 2022 idi. Programa başladığım zaman Mavi Vatan'la ilgili olarak özellikle Türkiye'yi ilgilendiren konunun asıl odağını oluşturan Türk-Yunan sorunları, daha doğrusu Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz deniz yetki alanları sorunları üzerineydi. Bunu yaparken Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların hepsini teker teker sıralamış, açıklamıştık. Açıklamaları hatta öyle geldi ki haftalar ilerledikçe her hafta birini açıkladık. Hı hı. Mesela bir hafta Kıbrıs'ı açıkladık. Biraz zaman geçti. Patrikhane ve Ruhban Okulu konusunu açtık. İşte bir zaman geçti, Batı Trakya Türk azınlığı sorununu açıkladık. Bir zaman geçti, bu Pontus, onların sözde Pontus soykırımı olayı vardı. Pontusçuluğu, onu açıkladık. Biraz zaman geçti, Küçük Asya Rumları, sözde Küçük Asya Rumları soykırımı, yok işte Doğu Trakya Rumları soykırımı diye uydurdukları bazı şeyler vardı. Onları paylaştık. İşte Doğu Akdeniz deniz yetki alanları konusunu paylaştık. Ege'deki deniz sorunları, deniz yetki alanlarıyla ilgili sorunları paylaştık. Bunları bazılarını ilk hafta özellikle açıklamıştık. Bazılarını da zaman içerisinde işte kıta sahanlığı, karasuları sorunları, yeri geldi Yunanistan'ın bu Lozan Barış Anlaşması'na göre askersizleştirme statüdeki adalar vardı. Bunları silahlandırması, oradaki silahların yeniden değiştirmesi, hatırlayacaksınız Amerikan gemileriyle gelmişti filan. Orada bunları açıklamaya ihtiyacını hissettik. Sadece ben değil, gelen konuklarımızla özellikle Türk-Yunan konularında sorunlar neler varsa bunları hemen hemen her hafta yeri geldiğinde, haftalık gelişmeler içerisinde yer aldığında açıklamaya çalıştık. Burada sadece Türk-Yunan sorunları değil tabii. Mavi Vatan diyoruz. Mavi Vatan dendiğinde
çok
şunu anlıyoruz.
Çok ilginç bir kavram bu kavramla.
Tabii ben şunu anlıyoruz demiştim. Genelde bir Mavi Vatan'la Türkiye'nin deniz alakası ve menfaatleri akla geliyor. Onu biliyoruz. Biz buna öyle söylerdik. Ben emekli bir deniz subayı olaraktan Harp Akademisi'ne gittiğim zaman deniz alakası ve menfaatleri dendiğinde Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Ancak ne yazık ki hala nedir deniz alakası ve menfaatleri dediğimizi anlamayan, bilmeyen büyük bir çoğunluğa sahip milletiz derdim. İşte bu Mavi Vatan kavramı ile birlikte, iki kelimelik sihirli kavramla birlikte milletimiz kara sularımızın yahut da sahillerimizin ötesinde de Türkiye'nin deniz tabanında milli menfaatlerinin olduğunu öğrenmiş oldu. Büyük bir kısmı diye, öyle diye düşünüyoruz. Bu sadece deniz tabanında değil, aynı zamanda şöyle bir şey var. Bizim gene Harp Akademisi'ndeyken, Deniz Harp Akademisi'ndeyken strateji ve jeopolitik hocamız vardı. Kendisini rahmetli bir kez daha anıyorum, Mert Bayat. O şöyle söylerdi, insanlığın ortak mirası olan okyanuslarda bile Türk milletinin milli menfaatleri vardır derdi. Yani okyanusun ortasında kimseye ait değil burası. Orada da bu ortak mirastır insanlığın, orada da vardır derdi. Yani tüm deniz, küresel çaptaki denizlerde Türkiye'nin var. Nasıl bu? İster bu deniz ticaret yoluyla gemileriniz vasıtasıyla olur. Kimseye ait olmayan yerde balıkçılık yaparsınız veya anlaşmalı olduğunuz yerde balıkçılık yaparsınız. Bunlar olabilir gibi. Bunlardan bahsetmiştik. Yani sadece şey değil, Türk-Yunan sorunları değil. Onun dışında Türkiye'nin mesela Karadeniz'le ilgili deniz hakkı ve menfaatleri, Montre-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili, sonra Türkiye'nin balıkçılık faaliyetleri, bunları getirdik konular içerisinde hatırlayacak olursanız.
Yalnız uzman kişileri
yani,
de ağırlamıştık.
Tabii yani bir sanıyorum balıkçılık ve su ürünleri genel müdürümüzü
evet,
getirmiştik Tarım
Moritanya'daki
Bakanlığı'nda.
Moritanya'daki balıkçılardan bahsetmiştik.
Moritanya'daki balıkçılardan bahsetmiştik. Doğrudur.
Doğru
yani
duymuştuk,
çok hoşumuza
evet.
gitmişti. Sonra Türkiye'nin deniz sporları ve turizm alanındaki faaliyetleri. Buna da bununla ilgilenen benim Deniz Harp Okulu'ndan sınıf arkadaşım vardı. Onunla bu konuları görüşmüştük. Türk Gemi İnşa Sanayi. Bizzat Gemi İnşa Sanayi Derneği'nin genel sekreteriyle konuşmuştuk. Türk Deniz Harp Silah ve Araçları alanındaki savunma sanayinin geldiği durum. Bunu özellikle bu işi takip eden araştırmacı, yazar da olmuş olan deniz subayları, emekli deniz subaylarıyla hatırlayacak olursanız bir iki defa bunu paylaşmıştık. Türkiye'nin ittifaklar içerisindeki denizcilik faaliyetleri, yani NATO içerisindeki Türkiye'nin işte tatbikatlar, şunlar bunlar olabiliyor. Bunlardan bahsetmiştik. Türkiye'de Mavi Vatan faaliyetinde kullanılan eğitim kurumları hakkında bilgiler. Yani bunu da özellikle bu konularda önemli bilgilere sahip olan bir üniversitemiz, bir vakıf üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi'nde çok sayıda emekli deniz subayı da görevli, öğretim üyesi orada. Piri Reis Üniversitesi'nden özellikle faydalandık. Tabii sadece Deniz Lisesi, Deniz Harp Okulu, Deniz Assubayı Okulu şeklinde değil. Bu defa sivil denizcilik sektöründe, yani hem gemi inşa sektörüne hem deniz ticaret filosuna personel yetiştiren, yani zabit yetiştiren, güverte zabiti, makine zabiti yetiştiren okullar. Aynı zamanda denizcilik sektöründe meslek yüksekokulları, bunlarla ilgili faaliyetleri gene sevgili dinleyicilerimize paylaştık. Keza küresel ölçekte denizlerin ekosistemiyle ilgili önemli değişiklikler ve olayları siz de hatırlayacaksınız. Özellikle çevreyle ilgili onları en sona koyuyorduk. Onları da mutlaka önemli değişiklikleri evet. paylaşmıştık. Küresel ve bölgesel önemli deniz tatbikatları, çatışmaları ve deniz savunma sanayi dedik. Burada bölgemizde tabii ki özellikle Karadeniz'de bir Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş var. Dolayısıyla bu bir yıllık içerisinde bu savaşta Mavi Vatan'la ilgili hususlar ne varsa onları, mesela Tağlı Koridoru bunun içerisindeydi. Bunu mutlaka onunla ilgili önemli gelişmeleri
yakından takip ettik.
Tabii ki burada konuştuk, tartıştık. Keza işte bir orada kurtulan, Odessa önünden kurtulan demirli mayınlar vardı. Serseri mayınlar haline geliyor. Bunların yarattığı tehlikeleri, bunları konuşmuştuk. İşte Odessa'ya, limana yapılan saldırılar, Rusya'nın batırılan bir Moskova kruvazörü vardı. Ondan bahsettik. Keza Ukrayna'nın silahlı deniz, insansız deniz araçlarıyla Rusya tarafına yaptığı saldırılar vardı. Bunlardan bahsettik. Gene Türkiye'ye denizden komşu ülkelerdeki diğer önemli sorunlar. Mesela varsa Lübnan'la diyelim ki İsrail arasındaki deniz yan hududuyla ilgili anlaşmazlık vardı. Bundan bahsetmiştik ve sorunu Amerika'nın girişimiyle çözüldü demiştik. Yani bu tip şeylere mutlaka girmiştik diye düşünüyorum.
Evet, bir yıllık program içerisinde Mavi Vatan konusunda Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular üzerinde durduk. Bunları biraz daha açalım mı kıymetli hocam? Hangi konuları neden konuştuk? Başlık başlık değinelim.
Şimdi az önceki başlangıç konuşmamda da değindiğim gibi Türkiye ile Yunanistan arasında çok derin sorunlar var. Bunlar sadece Patrikhane veyahut da az önce söylediğim gibi işte şey Batı Trakya Türk azınlığı, ondan sonra Ruhban Okulu, Ege Denizi'ndeki deniz yetki alanları, Doğu Akdeniz deniz yetki alanları, Kıbrıs vesaire değil. Aslında bunun başlangıcı Megale İda dediğimiz, yani Yunan büyük ülküsü, Bizans'ı yeniden canlandırma hayali diyelim. Burada yatıyor. Bunun üzerinde özellikle durmuştuk. Hepsini, diğerlerin hepsi bunun üzerine inşa ediliyor. Nedir bu büyük ülkeye göre? Balkanlardaki bir topraklar var. Oraya girmiyorum ama Türkiye'yi ilgilendiren kısmı Ege'deki bütün adalar tamamen Yunanistan'a ait olacak. Gene şu andaki Batı Trakya aynı şekilde Yunanistan'a ait olacak. İstanbul dahil olmak üzere Anadolu'da Mersin'den Sivas'ı Kayseri'yi içine alıp ve Samsun'da içine alacak şekilde bir sınır çizelim kuzeye doğru. Bunun batısı olduğu gibi Yunanistan'a ait olacak. Bir megali daha bu. Yani bu herhangi bir şey değil. Ben Yunanları çok iyi tanırım. Hatta dedik ki sokaktaki Yorgo ile Cumhurbaşkanı Stavridis arasında bir fark yok bu konuda dedim. Adeta genlerine yerleşmiş. Bunu çok son derece doğal bir hak olarak görüyorlar. Hani Yahudilerin vaat edilmiş topraklar vardı ya Hazreti İbrahim'e. Ondaki gibi. Onların da biliyorsunuz ayrıntıya girmeyeyim. Dolayısıyla bunları almayı kendilerine bir hak biliyorlar. Dolayısıyla böyle karşınızda böyle birisi var. Yoksa yurt dışında ben sık sık Yunanlarla bir araya geldim. Bir araya geldiğinizde kültürünüz birbirine yakın. Müziğiniz yakın. Yiyecekleriniz Akdeniz mutfağı birbirine çok yakın. İki millet de çabuk heyecanlanabiliyor. Çabuk ateşlenebiliyor. Öyle bir durumu var. Ve hatta bir Hristiyan olmalarına rağmen çok da domuz mesela yemezler. Yani Yunanlar. Öyle biliyorum yani. Ama buna rağmen muhabbetiniz de çok iyidir. Dost olursunuz falan. Fakat arkanızı döndüğünüz anda hemen bu konularda diyorum ya genlerine yerleşmiş diye hemen o Megali Dağı'nın şimşekleri çakar. Yani asla ve asla sırtınızı dönemeyeceğiniz bir millet olduğunu orada çok rahat görebiliyorsunuz. Bunlar var. Dolayısıyla Megali Dağı'dan başlayaraktan Patrikhane ve Ruhban Okulu sorunlarına değinmiştik. Bunlar özellikle Patrikhane şu son dönemlerde, daha doğrusu Soğuk Savaş sona erdikten sonra Amerika ve Batılı ülkeler tarafından özellikle statüsü çok yükseltilmeye çalışıldı. Oysa bu Patrikhane Lozan Barış Anlaşması'na göre İstanbul vilayeti Fatih kaymakamlığına bağlı bir kuruluştur. Bunlar ille de bunu papa gibi bir ekümeniklik yani evrensellik statüsüne taşımak istiyorlar. Bunu da Türkiye istemiyor çünkü Patrikhane'nin Yunan ayaklanması sırasında yani Yunanistan'ın bağımsızlığı sırasında ne kadar etkili olduğu ve ne kadar zararlı olduğunu Türkiye gördü. Benzer şeyi bir daha yaşamak istemiyor. Yani yoğurdu yumruğuyla yemek derlerdi eskiler. Bu şekilde düşünüyor. Hatta Lozan Barış Anlaşması sırasında Türkiye özellikle Patrikhane'nin Türkiye dışına çıkartılmasını ısrarla savunmuştu ancak kabul edilmemişti. Gene Ruhban Okulu olayı var. Çok fazla bunlar çok şeye girmeyeyim ama Mavi Vatan'la ilgili olaraktan 1973 yılında Ege'de Yunanistan'ın deniz tabanı araştırmaları yapmasıyla birlikte Türkiye'de buna hem itiraz etti hem kendisi de TCG Çandarlı diye bizim o zaman bir gemimiz vardı onu çıkarttı. Arkasından Sismik 1 adlı deniz tabanında daha iyi araştırmalar yapan ikinci bir gemiyi çıkarttı. Bu arada 1976'da Bern Mutabakatı ile iki ülkenin Ege'nin şeyde uluslararası sularında, yani kendi karasularının dışındaki serbest sularda deniz tabanında araştırma yapmaması mutabakatı sağlandı. O günden beri hala yapılmıyor. Ancak Ege'de baktığımız zaman kıta sahanlığı ile ilgili herhangi bir sorun çözülebilmiş değil. Karasularını Yunanistan altın bilinin üzerine çıkartmak istiyordu. Türkiye bunu 1995 yılında mecliste kasus belli, yani savaş sebebi sayarım dedi. Dolayısıyla orada duruyor. Hava sahası sınırları var. Demiştik ki dünyada bütün ülkelerin hava sahası sınırları kara sularının üzerinde biter demiştik. Yani deniz tarafında. Ancak Yunanistan diyor ki ben 1931'de bir kraliyet kararnamesi çıkarttım. O zaman hava sahası sınırlarımı 10 mil yapmıştım diyor. Türkiye'de diyor ki böyle bir şey olamaz diyor. Zaten bunu kendi ülkende yayın yapmışsın. O zamanlar Uluslararası Havacılık Teşkilatı ICAO yok. 1947'de mi ne kuruldu? Ve Yunanistan bunu da 1975 yılında bildiriyor. 1975 yılında bildirdiğinde Türkiye hemen itiraz ediyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Yani kara sularının ötesinde bir hava sahası genişliği olamaz. Şu anda bir adanın diyelim ki kara sularının genişliği 6 mil, hava sahası ise 10 mil diyorsun. Onun dışında 4 mil daha var kara sularının dışında. Bu kabul edilecek bir şey değil. İşte hani it dalaşı falan oldu deniyor ya Ege'de. Uçaklarımız da o 10 ila 6 millik sahanın arasına girdiği zaman Yunanistan hava sahası ihlali yaptın diyor. Bir de fır hattı vardı demiştik. Bu da fır hattını bir egemenlik hakkı gibi göstermek istiyor. Oysa sivil havacılıkta yani normal sivil uçakların trafiğinin düzenlenmesiyle ilgili bir hattır bu. Bir egemenlik hattı değildir. Yunanistan bunu da o şekilde kullanmak istiyor. Yine it dalaşı oluyor filan demiştik. Bunlar var. Keza Lozan'a göre askerleştirilmiş statüdeki adaları 1964'ten özellikle 74 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra silahlandırmaya başladı. Bu da bir sorun demiştik. Başka deniz yan hududu sorunu vardı. Sonra işte 1995-96 yılında o yıllarda Kardak'la başlayan bir Ege'de egemenliği tartışmalı adacık kayalıklar sorunu çıktı demiştik. Sonra Kıbrıs sorunu zaten biliyorsunuz var. Bunu ayrıntılı anlatmaya gerek yok. Sanıyorum iki hafta önce de gene
uzun
buradaki
uzun işlemiştik.
Evet, Kıbrıs'tan Ankara eski büyükelçisi Ahmet Zeki Bey'i de bir kez daha dinlemiştik. Şimdi bakıyorum gene Doğu Akdeniz yetki alanları sorunları. Bu da 2004 yılında özellikle Mısır'ın Doğu Akdeniz'de deniz tabanında doğal gaz bulmasıyla birlikte 2007 yılında Güney Kıbrıs Rum kesimi 13 tane parsele ayırdı ve buralarda arama için ruhsatlar vermeye başladı. Bunlar da Türkiye iki türlü itiraz etmişti demiştik. Birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türklerinin de hakkının olduğu. İkincisi de bu sahaların bazılarının Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesiyle çakıştığı yönündeydi. Bunlar vardı. Bunları iyice işledik. Özellikle bunlar diyebiliriz. Tabii daha sonradan gün geçti. Bu Suriye'deki Arap Baharı'ndan sonra biliyorsunuz. Bir de sığınmacılar olayı oldu. Sığınmacılarla birlikte sığınmacı itmeler vesaire, bunlarda da ufak tefek sorunlar yaşandı. Bunlar hep söyleyebiliriz. Arama kurtarma sahası ile ilgili var. Yani çok ayrıntıya girmiyorum. Aslında ana hatlarıyla söylemiş olduk.
Evet. Peki hocam, kısa bir soluklanalım. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla Mavi Vatan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli hocam, Mavi Vatan konusunda peki bundan sonra üzerinde hassasiyetle durulmasında yarar görülen hususları da soralım sizlere. Özellikle de Türk-Yunan deniz yetki alanları sorunlarını dikkate alarak neler yapılmalı?
Şimdi çok güzel bir soru. Bir kere şöyle, az önceki anlattıklarımda Türk-Yunan sorunlarını bir satır başlarıyla özetlemiş olduk. Bir kere bunların üzerinde çok durulacak. Ancak bir taraftan da biliyorsunuz, bu 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi üzerine Yunanistan'la Türkiye ilişkilerinde biraz düzelme olur gibi oldu. Yani bunu sizin de geçtiğimiz haftalarda Mavi Vatan'la ilgili gelişmeler ne dediğimizde Yunan basınından Türkiye'nin en ufak bir çıkışında feveran edildiğini, ya ilişkiler düzgündü, bak depremde yardım etmiştik filan dediklerini biliyoruz. En azından söylem bazında hem Yunanistan devlet adamları hem Türkiye'deki devlet adamlarının arasında bir gerginliği artırıcı ifadeler olmadığını görüyoruz. Ancak gene sizlerle bir iki hafta önce işte 14. Büyükelçiler Konferansı'nda hem Dışişleri Bakanı'nın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından bazı ifadeler burada konuşmuştuk. Orada da mesela Cumhurbaşkanı'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan feragat etmemiz söz konusu değildir demesi bile Yunanistan'ın hoplamasına sebebiyet vermişti. Şimdi Türk-Yunan sorunları çok yakından incelenmeli. Az önce söylemiştim. Yani Yunanlıyla çok iyi ahbap olabilirsin. Çok iyi dost olabilirsin. Ancak tekrar söylüyorum, bu Megalida'nın onların adeta genlerine, omurgasına yerleşmiş olduğunun unutulmaması lazım. Bu çok çok önemli. Bunları bir yıl boyunca sevgili dinleyicilerimize özellikle altını çize çize anlatmıştım. Şimdi bu demek değildir ki Yunanistan'la ilişkilerimiz düzelmesin. Bunun üzerine şöyle bir şey aklıma geldi. Az önce 1973 yılından itibaren Ege'de deniz yetki alanları sorunlarının ortaya çıktığını söylemiştik. Hatta Kıbrıs Barış Harekatı'na giden yolda da bunun etkisi vardı. Nedir diyecek olursanız, Yunanistan ekonomik sıkıntı çekiyordu. Ege'de de böyle bir sorunlar vardı. Kıbrıs'ta bir oldu bitti yaratmak için bir Samson darbesi çıkartmışlardı. Tekrar konumuza gelelim. 1973'ten beri Ege'nin deniz tabanında, uluslararası sularda diyorum, hiçbir araştırma yapılmıyor. Mesela Yunanistan Taşos Adası civarında, kuzeyinde, kendi karasular içerisinde petrol buldu. Çok önemli bir kaynak değil ama buldu ve çıkarmaya devam ediyor. Şimdi Doğu Akdeniz'de deniz tabanında Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın işletmeye açtığı yerlerde gaz bulundu, doğal gaz bulundu. Dün gene Mısır yine bir yeni şey bulmuş, kaynak bulmuş. O Süveyş kanalındaydı. Şimdi bakıyoruz Ege'de demek ki böyle bir şey var. Ama bir taraftan da iklim değişikliği falan diyoruz ya, giderek yenilenebilir enerjiye dönüşme var dünyada. Ve özellikle kömürden sonra petrolden de uzaklaşılmaya başlandı. Yani petrol kullanımı giderek düşüyor. Bu doğal gazı olacak. Yani petrolün ben artık 20-25 yıla kadar büyük ölçüde artık kullanımdan çekileceği kanaatindeyim. Doğalgazı da 40 yıl ömür biçiyorum. Yani 40 yıl sonra bu böyle devam edecek olursa dünyadaki iklim değişikliği, insanlık doğalgazdan da vazgeçebilecek hale gelir. Şimdi petrol için dedik ki 20-25 yıl dedik. Tam 50 yıldan beri eğer Ege'de petrol varsa iki taraf da bunu kullanamıyor. Yani bana göre petrol varsa orada varlık içinde yokluk çekiliyor. Doğal gaz da aynı şekilde olacaktır. Nedir bunun şeyi? O zaman demiştik ki gene burada sanıyorum bir konuğumuz Deniz Kutluk Amirel'le de konuşmuştuk. Onun fikriydi. Ben de ondan duydum. O zaman bir üçüncü kişi bulunabilir. Ya kişi demeyin de kurum bulunabilir. Özellikle uluslararası petrol şirketlerinden biriyle anlaşma yapılaraktan. Yani o masraflarını çeker. Yüzdelik pay olaraktan üç tarafta kazanır. Yani bu of petrol şirketi, Türkiye ve Yunanistan. Hani iki taraflı olduğu zaman kazan kazan deniyordu ya, bu üçlü olacaktır. Kazan kazan kazan olabilir demiştim. Böylece gene aradan bir 50 yıl geçtiğinde ve petrol ve doğalgaz kullanılamaz hale geldiği zaman buradaki şeyde geçmiş ola, onu söylemek istiyorum. Böyle bir yol bulunabilir. Ben bunun arkasındayım yani bu fikrin. Ege'de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bölge dışı ülkelerin Lozan dengesini bozucu hareketlerini, özellikle askersizleştirme stratejik adalarda askeri üs vesaire yapmalarına engel olacak diplomatik girişimler olmalıdır. Şimdi gene burada konuşmuştuk. Amerika'da 2024 bütçesinde Yunanistan'la gene yeni adalarda, bazı adalarda yeni üs kurulması için bir araştırma yapılması için proje kaynağı ayrılması için teklif vardı hatırlayacak olursanız. Bu dengeyi bozar orada. Bunun için söylemiştim. Hele de askersizleştirilmiş statüdeki adalarda Limni vesaire gibi bir üs kurmaya kalkarlarsa bu Türk-Yunan ilişkilerini daha da zedeler. Kıbrıs Türk Devleti'nin tanıtımı için gayretler yoğunlaştırılmalıdır. Karadeniz'e bölgedeki istikrarı bozabilecek, Türkiye'yi aşırı silahlanmaya sevk edebilecek, oldu bittilerden uzak tutacak hususlara dikkat edilmelidir. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu bu Rusya-Ukrayna krizinde, yattı savaşında bir kez daha anladık. Hep söylüyoruz burada, Amerika Birleşik Devletleri'nin gemilerinin, harp gemilerinin serbestçe giremediği tek iç deniz Karadeniz'dir. Bunun da şeyi Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin getirmiş olduğu şartlardır. Türkiye bunun uygulayıcısı olarak üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Durmaya devam etmelidir. Bunu delmek için her türlü formül aranmaktadır. Yani bu biliyorsunuz Tahıl Koridoru olayı Rusya tarafından kendi isteklerine yerine getirilmediği için dondurulunca hemen birisi çıktı, eski NATO askeri komite başkanlarından Yunan asıllı emekli Oramiral Stavridis tuttu. Tahıl Koridoru dedi, NATO gemileri tarafından korunarak bu koridor devam ettirilmelidir dedi. Bu aslında bir düşünce kuruluşu üzerinden Amerikan yönetimine verilen bir mesaj. Bunlar onların aksakallıları diyebileceğimiz. Bu son derece tehlikelidir. O zaman ne olacak? Bu defa hem savaş Rusya-NATO savaşı haline gelebilir, hem de NATO'nun Karadeniz'de ülkesi olmayan NATO ülkelerinin gemilerinin bu bölgeye, bu ülkeye, bu denize girmesi, yani Montreux'un denilmesi anlamına gelmektedir. Bunun üzerine hassasiyetle durulmalıdır. Karadeniz'e bu Türkiye'yi aşırı silahlanmaya sevk edebilecek, oldu bittilerden uzak tutacak bu şeylere dikkat edilmeli dedim. Çünkü bu aynı zamanda Montreux'un denilmesiyle birlikte Rusya Karadeniz'de silahlanmaya artıracak, Türkiye'de kaynakların önemli bir kısmını buradaki silahlanmaya yarayacaktır. Üstelik Rusya ile en azından şu anda ekonomik yönden çok iyi durumdayız. Yani bir de Türkiye'ye enerji projelerinde en çok destek veren Rusya. Yani Güney Akım projesi var, işte Mavi Akım diyoruz. Nükleer santralleri kurmada Rusya'nın yardımlarını biliyoruz. Bir de doğal gazımızın büyük bir kısmı gene Rusya'dan geliyor. Ayrıca ekonomik ilişkiler de çok iyi ve en çok turiste Rusya'dan geliyor. Bu da var yani. Turizm gelirleri de var. Mavi Vatan'ın bekçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin bölgesel güç konumunu yükselterek sürdürmesi önemli. Bunu Türk savunma sanayinin geliştirecek teknoloji ve kapasiteyle desteklemesi de tabii ki o kadar önemli olacaktır. Türk gemi inşa sanayini buradan bahsetmiştik. Çok da iftihar vericiydi. Özellikle 15 bin gross tonluk büyüklüğe kadar olan gemi inşasında Türkiye çok iyiydi. Bir de yat inşasında çok önemli bir mesafe aldı demiştik. Bunun tabii ki çevreci gemilerin de Avrupa Birliği ülkeleri özellikle çevreci gemilere ağırlık vermiş durumda. Çevreci gemilerin inşa etmesi bu alanda yerli teknolojileri geliştirmek suretiyle üretilen ara mallarıyla da desteklenmesinin öneminden bahsetmiştik. Bence burada demiştim ki en önemlisi bunların tahrik sistemi yahut da makineleri, ana makineleri yani pervaneleri çeviren makineler, bunların yerli üretimleri çok önemli demiştim. O ve metalürji sanayi Türkiye ne yapıp bu alanda sadece gemilerde değil aynı zamanda havada da yani helikopterlerde, uçaklarda da bu teknolojiyi Hatta otomobillerde bu teknoloji yakalaması lazım demiştik. Türk gemi inşa sanayinin son yıllarda talebi artan çevreci gemileri inşa etmesi, bu alanda yerli teknoloji geliştirmek suretiyle, deniz ticaret filosu ve balıkçılık filolarının küresel çapta gelişmesini sürdürerek ilk 10 ülke arasına girmesini temin etmeye çalışmalıyız. Bu hakikaten çok önemli bir şey. Ben çok önemsiyorum bunu. Bu Britanya'da balıkçı teknelerini duyduğum zaman müthiş bir keyif almıştım. Sadece Britanya'da olmasın, işte Afrika'nın güneyinde gerekirse Cape Town'da olsun veya Kuzey Denizi'nde olsun vesaire, bunlara da bakmak lazım diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi anlattıklarımızdan da yola çıkarsak, mavi vatan kavramı sadece üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizleri için geçerli değil. Peki hocam, son soru olarak da diğer başka hangi coğrafyalar düşünülmeli mavi vatan kavramı dediğimizde?
Evet, bu küresel çapta olacak. Yani tuttuk Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili, o halde nedir? Karadeniz'deki deniz alaka ve menfaatlerimiz, işte Marmara İç Deniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz ya da Akdeniz'de. Hayır, böyle değil. Konuşmamın başında da söylediğim gibi küresel çapta düşüneceğiz. Bütün dünya olarak düşüneceğiz bunu. Dünyada nerede deniz varsa yahut da gemiyle nerelere ulaşabiliyorsak mutlaka ve mutlaka buralarda olmalı. Hatta söyleyeyim, gemiyle ulaşamadığımız ama uçakla ulaştığımız Hazar Denizi var. Gerekirse Hazar Denizi'nde de bu olabilmeli. Zaten Hazar geçişli, bu Türk Dünyası Teşkilatı kuruldu, Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu ya, Türk Devletleri Teşkilatı'yla aramızdaki doğal engel gibi duran Hazar Denizi'nde Hazar geçişli bir şey yapılabilir. Onun için Hazar da önemli diyorum. Ama özetle küresel çapta düşündüğümüzde bütün dünya denizleridir, bütün dünya okyanuslarıdır. Buralarda ne olabilir? Bir, burada ilk akla gelen deniz ticaret filosu geliştirerek her yerde bu filoların deniz ticaretine katkıda bulunması. İkincisi, balıkçılıktan bahsettik. Bunların olması. Bitti mi? Hayır. Şimdi buraya bu filoları da kullanacak, hem balıkçı filolarını hem deniz ticaret filosunda kullanacak gemilerin, teknelerin inşası. Bunlar da geliştirilecektir. Başka ne var diyoruz? Yatlardan bahsettik. Yine dünya denizlerinde yığınla marinalar var. Yığınla yatlar kullanılıyor. Dolayısıyla yat inşası da çok önemli. Aynı şekilde deniz sporlarının sevdirilmesi milletimize. Marinadan bahsettim. Yani Türkiye'ye çok sayıda turist geliyor. Dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldi. Bu marina konusunu, marinacılığı da geliştirerekten, bildiğim kadarıyla Türkiye'deki marina turizmi biraz yüksek maliyetliymiş. Bunu daha düşük maliyete düşürüp Türkiye'nin bu çok engin şeyden, yelken yahut da yelken sporu ve marina turizminde gerekli getirileri sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne olabilir diyoruz? Denizlerdeki milli menfaatler gemilerle ilgilidir dedik. Benim az önce söylemiş olduğum çok değerli rahmetli hocam Mert Bayat'ın demişti ya, insanlığın ortak mirası olan okyanuslarda, hı hı, da Türk milletinin,
evet,
milli çıkarları vardır demişti.
Belki burada Barbaros Hayrettin Paşa'mızın da yine, tabii, değil mi, sözlerini anımsatalım.
Evet, denizlere hakim olan dünyaya hakim olun diyordu.
Demişti, evet.
Şimdi bir başkası, benim sözüm bu da. Ben tabii onlar kadar büyük olmadığım için yerine tutulur mu tutulmaz mı bilmiyorum. Denizlere gemiyle gidiliyor dedik. Uzaya da gemiyle gidiliyor. O halde diyorum ki uzayda da Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleri vardır. Aynı şekilde mavi vatan diyoruz. Uzaya da baktığınız zaman, özellikle bulutsuz olan havada baktığınızda mavilik görürsünüz, gök mavisi. Eski Türklerde gök tanrı derlermiş ya, şimdi gök mavisi görüyorsunuz. Oraya da uzay gemileriyle gidiliyor. Dolayısıyla uzayda da Türk milletinin ve Türk devletinin milli çıkarları vardır diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için.
Bir son söz.
Son sözünüzü alalım.
Bu programı öyle sanıyorum ki bu programı izleyen dinleyiciler Türk Yunan sorunlarının büyük bir kısmını özümseyerek öğrenmişlerdir. Türkiye'nin deniz alakalı menfaatlerinin ne olduğunu özümseyerek öğrenmişlerdir. Eğer öğrenmişlerse bundan büyük bir mutluluk duyuyorum diyorum. Büyük keyif aldığım bir programdı. Ancak başka meşguliyetlerim nedeniyle kendi isteğimle bırakıyorum diyorum. Ve herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlayarak veda ediyorum.
Bir yıl boyunca bizlerle birlikte olan tüm değerli konuklarımıza, programımızı hazırlayan Sayın Celalettin Yavuz hocamıza ve tabii ki bizleri yalnız bırakmayan siz sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Farklı konularda, farklı programlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mavi Vatan.